وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تسمع شكايا ونداية يا مسندي قلبي على الدوم يا طريق ما غبت عن عيني وطيفي.
Böyle bir hareket metodu, öyle bir hareket metodu ki kısa zamanda büyük bir zafere imza attırıyor. Öyle bir strateji ki kısa zamanda büyük mesafeler kat ettiriyor. Bu başarı Kur'an'ın göstermiş olduğu hareket metodu ve strateji sayesinde. Bu bir beyinedir. Kur'an'ın kızını diri diri toprağa gömen cahil adamı oradan alıp Hazreti Ömer yapması bir beyinedir.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين.
Kıymetli kardeşlerim, Ahkaf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle müşriklere sor demişti. Ey Resulüm, sor onlara, bu Allah'tan başka taptıkları neyi yaratmışlar acaba? Yeryüzünden neyi yaratmışlar? Göklerden neye ortaktırlar? Yerde yarattıkları bir şey varsa söylesinler. İnsanlık tarihi boyunca bunu hiç kimse söylemedi. Kur'an'ın meydan okumasıdır bu. Nasıl ki Kur'an'ın bir suresinin benzerini insanların getiremeyeceğine dair Kur'an meydan okuyorsa ve bu meydan okuma o gün bugündür devam ettiği halde hiç kimse bir suresinin benzerini meydana getiremediyse, aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada da başka bir üslupla meydan okuyor. Sor onlara, madem ki Allah'tan başka bir takım varlıkları tanrılaştırıyorlar, Allah'ı bırakıp onların peşinden gidiyorlar. O halde o peşinden gittikleri, dua ettikleri, çare aradıkları, dertlerinin çaresini kendinde aradıkları, o tanrılaştırdıkları kimseler, onlara bir şey mi yaratmış yeryüzünde? Hangi ağacı yaratmış, hangi toprağı yaratmışlar? Yahut da göklerde bir ortakları mı var? Gökteki Allah'ın mülkünde onların bir ortaklığı mı var? Allah'a ortak mıdırlar? Göklerin mülkünde, yaratılışında onların bir ortaklığı var mıdır ki? Madem ki yok, o halde neden Allah'ı bırakıp da onların izinden giderler? Allah Azze ve Celle ne kadar güzel bir tartışma üslubuyla tartışıyor. Bu Kur'an'ın mücadelesi, Kur'an'ın münazarası, Kur'an'ın tartışma üslubu, onları susturan bir tartışma üslubu. Anlayacak adam için bu kadar deliller yeterlidir aslında. Anlayana sivrisinek, saz, anlamayana davul zurna az demiş atalar. Anlayacak adam için aslında söylenmiş olan bir cümle ne kadar manalıdır. Yaratıcı olmayanın peşinden gidilemeyeceği anlatılmak isteniliyor. Madem ki yaratıcı değiller ve madem ki bunu bütün müşrikler de kabul ediyorlar, o halde neden onların peşinden gidiyorlar? Allah Azze ve Celle bununla şunu söylemiş oluyor. Yeryüzündeki müşrikler hiçbir zaman yaratıcılık hususunda müşrik olmamışlardır. Müşrikler Allah'tan başka bir yaratıcının varlığını kabul ettikleri için müşrik olmamışlar. Böyle bir başka bir varlığı Allah'a o manada, yaratıcı manasında ortak koşmamışlar. Çünkü Allah Azze ve Celle sor onlara buyuruyor. Sor onlara, onlar bir şey diyemeyecekler. Evet, falan yeri, filan dağı, filan ağacı, filan yıldızı da falan yarattı diyemeyecekler. Yani bunların şirki Allah'ın yaratıcılığı hususunda değildir. Allah gibi bir başka yaratıcıyı kabul ettiklerinden değil. Bunların şirke düşmesi demek ki bu husustan kaynaklanmıyor. Allah'a böyle bir varlığı ortak koşmaktan değil. Allah gibi bir yaratıcı kabul etmiyorlar ama sanki varmış gibi de onun dediğinden dışarı da çıkmıyorlar. Başka varlıkları tanrılaştırmak istiyorlar. Halbuki onlar yaratıcı değiller. Kur'an demek istiyor ki yaratmayanların peşinden gidilir mi? Yaratamıyorsa kudreti azdır. Yaratamıyorsa ilmi azdır. Siz sonsuz kudret ve sonsuz ilim sahibi olan ve sizin yaratıcınız olan ve sizin rızkınızı veren Allah'a değil de onlara mı itaat edeceksiniz? Neden bunu yaparlar? Madem ki o Allah'tan başka taptıklarının yaratıcı olduğuna inanmamaktadırlar. O halde neden böyle yaparlar, onları tanrılaştırırlar? Daha evvel de ifade ettiğim gibi bunlar kendilerine karışmayan ilahlar istemektedirler. O yüzden onları tanrılaştırırlar. Bilirler onların hiçbir şey olduğunu aslında. Bir şey yaratmadığını çok iyi bilirler. Ama onları tanrılaştıracak olurlarsa özgür hissediyorlar kendilerini. O sahte tanrıları onlara peygamber göndermeyecek nasılsa. O sahte tanrıları onlara kitap göndermeyecek. O sahte tanrılar gökteki yıldızlar, yerdeki putlar ya da peşinden gidilen atalar, mezardakiler nasılsa onlara peygamber göndermeyecek, kitap göndermeyecek. Onun için özgür kalacaklar. Özgür kalabilmek için aslında bu şekilde tanrılar uydururlar. Biz de boş değiliz yani, bizim de bir inancımız vardır demeye getirirler. Sen buna inanıyorsan biz de buna inanıyoruz derler. Hakikatte bir şeye inanmamaktadırlar. Hakikatte sadece serbest olmak istemektedirler. O tanrılarının kendilerine peygamber göndermeyeceğini bilmektedirler. O tanrılarının kendilerine hesap sormayacağını da bilmektedirler. İşte onun için aslında onları tanrılaştırmaktadırlar. Kendilerine hesap sormayan, kendilerine peygamber göndermeyen, kanunlar göndermeyen, farzlar ve haramlar tayin etmeyen bir ilah istemektedirler. Allah Azze ve Celle onların gerçek yüzlerini ortaya koyuyor bu şekilde. hakikatte onların böyle olmasının, Allah'tan başkalarını tanrılaştırmalarının sebebi işte budur. Yoksa onların o tanrılaştırdıklarının hakikaten tanrı olduğuna, yaratıcı olduğuna inanıyor değillerdir. Ama buna rağmen onların peşinden gitmeyi tercih ederler. Allah Azze ve Celle onların aslında Allah'a itaat etmek istemediklerini, kanunlarına itaat etmek istemediklerini anlatmak istiyor. Kimdir bunlardan daha sapık olan buyuruyor. Kimdir Allah'tan başkalarını tanrılaştırandan daha sapık olan? Demek ki Allah'a şirk koşandan daha ötede sapık yoktur. Demek ki Allah katında en büyük sapıklık Allah'a şirk koşmaktır. Çünkü kainatın sonsuz olduğunu görüyorsunuz ve bu sonsuz kainatta bir nizam ve intizam da görüyorsunuz. Bu sonsuz kainatta bu sonsuz nizamı intizamı sağlayan Allah'a ortak koşmak, şirk koşmak elbette ki sonsuz bir cinayettir. Dolayısıyla bundan daha sapık kim olabilir? Sonsuz bir cinayet işleyenden, sonsuz bir günah işleyenden, sonsuzca aptallık yapandan daha sapık kimdir? Sonsuz kainatı görüyorsunuz ve bu sonsuz kainatta nizam intizam da görüyorsunuz. Hepsinin tek bir ilahının olduğunu görüyorsunuz. Hepsinin aynı yerden talimat aldığını görüyorsunuz. Bir kargaşa olmadığını görüyorsunuz. Ve sonra bu insanlar böyle konuşuyorlar. İşte o halde bunlardan daha sapık olan kimdir? Yani Allah katında şirkten daha büyük bir günah yoktur. Ve bu müşrikler Allah'a nasıl ortak koşmaktadırlar? Allah'ın Halık sıfatında ortak koşmuyorlar. Bugün gerek mekteplerde gerekse camilerde Mekke müşriklerinin hatta filmlerde tarihteki müşriklerin neden müşrik olduğu anlatılırken onların şirkinin nasıl bir şirk olduğu anlatılırken onların Allah'a inkar ettiği başkalarını tanrılaştırdıkları şeklinde anlatılır. Onlar güya Allah'ı inkar etmişlerdir. Allah'tan başkalarını Allah'ın yerine koymuşlardır. Kendi elleriyle yaptıkları putların kendilerini yarattığını zannetmişlerdir. Bu kadar deli bir insan dünyada olabilir mi? Kendisinin eliyle yapmış olduğu şeyin tanrı olduğuna bir insan gerçekten inanır mı? Onların sapmalarının gerçek noktası bu değil. Bu noktada sapmış değiller. Onların yaratıcı olduğuna inanmıyorlar. Fakat onları tanrılaştırıyorlar. Onlara dua ediyorlar, ibadet ediyorlar. Onların Allah katında kıymetli varlıklar olduklarına inanıyorlar. Yoksa onları Allah'ın makamına koymuyorlar. Allah'ı Allah gibi yaratıcı görmüyorlar. Ama bunlar Allah katında makbul kimselerdir diye inanıyorlar. Biz bunları aracı kılarsak bunların vasıtasıyla Allah'tan istemiş oluruz. Biz bunlardan isteyelim. Bunlar da bizim yerimizi Allah'a yalvarsınlar. Ve Allah o zaman duamızı kabul eder diye inanıyorlar. Direkt olarak Allah'a yalvaramayacaklarını düşünüyor bazıları. Bazıları aracı kılıyorlar sadece bunları. Kimi melekleri tanrılaştırıyor, kimi şeytanı tanrılaştırıyor. Kimi taştan, ağaçtan yapılan putları, bu putların içerisinde bazı büyük zatların ruhlarının olduğuna inanıyor. O taştan, o ağaçtan istemiyor aslında. O ruhtan istiyor. O ruhun Allah katında kıymetli olduğuna inanıyor. Aslında Allah'a yaklaşabilmek için, Allah'ın onun duasını kabul edebilmesi için, kendilerince böyle düşünüyorlar ve diyorlardı ki Kur'an onların şöyle dediğini bize haber eder. Bunlar neden o putlara tapıyorlar? Onları Allah makamına koydukları için mi? Hayır. Diyorlar ki ma na'buduhum. Biz bunlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz. İlla tek bir sebep var li yukarribuna ilallahi zulfe. Bir tek bundan dolayı Allah'a daha fazla bizi yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Yani bunların niyeti iyiymiş. Allah'a yaklaşmak için putlara tapıyorlarmış, öyle söylüyorlar. Kur'an bize onların böyle söylediğini haber veriyor. Dolayısıyla bunlar Allah'ı inkar ediyor değil, Allah'a yaklaşmak isteyen insanlar bunlar. Ama Allah Azze ve Celle bu tür bir yaklaşımı reddediyor. Allah'a yaklaşmak istiyorsan Allah'a yaklaşmanın yolunu Allah'ın peygamberinden öğreneceksin. Allah'ın peygamberi sana nasıl yaklaşacağını öğretir. Muhabbetullah'a hangi yolla ulaşacağını öğretir. Sen peygambere bakmadan nasıl olur da Allah'a yaklaşabilirsin? Peygamberi muallim olarak görmeden, ondan öğrenmeden nasıl Allah'a yaklaşabilirsin? Allah'a yaklaşmanın yolunu Allah'ın peygamberinden öğreneceksin. Ama o bunu kabul etmek istemiyor. Peygamberi, kitabı kabul etmek istemiyor. Çünkü o zaman hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Kanunlara uymak zorunda kalacak. Peygamberin dediklerine uymak zorunda kalacak. Hayatını değiştirmek zorunda kalacak. Halbuki o sadece yaratan bir Allah olsun istiyor. Rızık veren bir Allah, o kadar. Her şeyi işiten, her şeyi bilen, her şeyi gören, rızıkları veren, merhamet sahibi böyle bir Allah istiyor. Kanun koymayan, peygamber göndermeyen, kitap göndermeyen bir Allah istiyor. Bugün de niceleri böyle değil midir? Allah'ı göklere hapsetmek isteyenler, gökler Allah'ındır, yeryüzü bizimdir demeye getirenler, Allah tabiata hükmeder, biz de insanlara hükmederiz diye düşünenler, Allah'ı topluma karıştırmayanlar, hayatımıza karışmayan bir Allah anlayışı vermeye çalışanlar, bunların yaptığının bir farkı var mıdır? Bunlar da geçmiştekiler gibi Allah'ı sadece yaratıcı ve rızık verici, merhamet sahibi, her şeyi işiten, her şeyden haberdar olan, merhamet sıfatları olan bir ilah olarak görmek istiyorlar. Melik olduğuna inanmak istemiyorlar. Allah hükümdardır. Allah hakimdir. Allah'ın melik ve hakim sıfatlarını görmek istemiyorlar. Sadece Halık olduğuna inanmak istiyorlar. Rezzak olduğuna, Tevvab olduğuna, Semi olduğuna, Basir olduğuna, Gafur olduğuna, bunlara inanmak istiyorlar ama Allah'ın aziz olduğuna, melik olduğuna, hakim olduğuna, hükümdar bir Allah'a, kanun koyan bir Allah'a, ilah olan bir Allah'a, Rab olan bir Allah'a, terbiye edici olan bir Allah'a inanmak istemiyorlar. Allah Azze ve Celle o günkü müşriklerin şirke düşmesinin sebebinin Allah'tan başkalarını yaratıcı olarak görmek olmadığını bize anlatırken bize şu mesajı veriyor aynı zamanda. Ey Müslümanım diyenler, kendini Müslüman kabul edenler ya da Müslüman bir toplumda herkesi Müslüman zannedenler, Allah'ın varlığını kabul etmeyi Müslüman olmak zannedenler, Allah'ın varlığını ve tek yaratıcı olduğunu Ebu Cehil de kabul ediyordu deniliyor size. Ebu Leheb de kabul ediyordu bunu. Bununla Müslüman olunmuyor. Müslüman olmak Allah'a teslimiyetle mümkün oluyor. Allah'tan başka otoriteleri reddetmekle mümkün oluyor. La ilahe illallah demekle mümkün oluyor. Sadece yaratıcı bir Allah, rızık veren bir Allah'a inanmakla mümkün olmuyor. Eğer öyle olsaydı Ebu Cehil de Müslüman sayılmalıydı, Ebu Leheb de. Firavun da Müslüman sayılmalıydı. Firavun da Allah'ı inkar etmiyordu ve diyordu ki ey Musa, sen hakikaten peygamber olsaydın sana gökten bilezikler atılması gerekmez miydi? En zenginimiz sen olmalı değil miydin? Senle beraber meleklerin, sağında solunda meleklerin olması gerekmez miydi? Seni koruyan melekler olması gerekmez miydi? Melekleri bile kabul ediyor adam. Allah Azze ve Celle bizi aldatmalarını engellemek istiyor. Bizi böyle aldatacaklar. Geçmiştekilerin kafir olmasının, putperest olmasının sebebi onlar Allah, başka varlıkları Allah gibi yaratıcı görüyorlardı diyecekler. Yalan söylüyorlar. Geçmiştekiler böyle söylemediler. Kafir oldular ama kafir olma sebepleri bu değildi. Bugünküler kendilerini saklayabilmek için, kendilerinin küfrünü gizleyebilmek için geçmiştekilerin kafir olma sebebini bu olarak öğretiyorlar. Geçmiştekilerin kafir olma sebebi bu değil. Allah'tan başka bir yaratıcı kabul etmeleri değil. Fakat Allah'tan başkalarının izinden gitmeleri, Allah'tan başkalarının koyduğu kurallara itaat edip Allah'a değil onlara boyun eğmelerim. Kullara kul olmalarım. Allah Azze ve Celle böylelerine şu ikazı yapıyor. Kıyamet günü bir araya toplandığı zaman insanlar, mahşer yeri yani toplanma yeri, mahşerde toplanma yerinde bir araya toplandıklarında o tapılanlar bu tapanların tapmasını inkar edecekler. Hayır diyecekler, bizim rızamız yoktu ve biz sizin taptığınızdan da habersizdik. Siz bizi tanrılaştırmış olabilirsiniz. Sizin bize böyle bir makam verdiğinizden bizim haberimiz yoktu. Siz zaten böyle istemişsiniz, böyle yapmışsınız. Siz özgür yaşamak istemişsiniz. Bizleri tanrılaştırmak suretiyle kafanıza göre aslında yaşıyorsunuz. Sonra da bizim tanrılarımız böyle diyor diyorsunuz. Allah, gerçek tanrı ilah olan Allah'ım, size peygamber gönderdiği zaman o peygambere karşı geliyorsunuz. Sonra da bizi bahane ediyorsunuz. Bizim sizden haberimiz bile yok. Ve biz size böyle bir şey öğretmedik diyecekler. Ve onların bu tapmalarını reddedecekler. Bugün insanlar bazılarının peşinden gidiyor olabilirler. Onları o makama getiriyor olabilirler. Allah'ın da önüne geçirmiş olabilirler. Allah bir şey diyor, o başka bir şey demiş zamanında. Allah'ın dediğini yapmaz, onun dediğini yaparlar. Bu ne demektir? Bu o insanı Allah'tan üstün görmek demektir. O ideolojinin peşinden gitmek, Allah'ın kitabını terk edip insan mahsulü fikirlerin peşinden gitmek, onları Allah'ın önüne geçirmek değil de nedir? Bunlar kıyamet gününde diyecekler ki sizin işinize gelmiş bizi tanrılaştırmak. O yüzden bizi tanrılaştırmışsınız. Biz sizin bu yaptığınızı reddediyoruz. Dolayısıyla o zaman bunlar kime sığınacaklar? Bu dünyada peşinden gittikleri böyle söylüyor kendilerine. O zaman bunlar kime sığınacaklar artık? Onların halini gözümüzün önünde canlandırıyor Kur'an. Ne güzel bir tasvir. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyyinât. Onlara ayetlerimiz birer beyine olarak belgeler, açık belgeler, apaçık deliller olarak onlara okunduğu zaman, gelin Allah'ın ayetleri size açık bir belge olarak okunuyor. Bakın Kur'an şöyle diyor, Kur'an'ın dediği çıkıyor. Açık belgeler halinde okunuyor. Kur'an'ın bir suresinin benzeri getirilemiyor. Açık bir belge. Meydan okuyor Kur'an, bir suresinin benzerini getirin, getiremiyorlar. Açık bir belge. Kur'an gibi 600 sayfa olacak da ezberlenebilecek böyle bir kitap dünyada yok. Açık bir belge. Normal zekalı bir insan tarafından ezberlenebiliyor. Satır satır, harf harf. Hafızlar harfte hata yapmaz, yapmamalıdır. Normal zekalı ama iyi çalışmış bir hafız harfte bile hata yapmaz. 600 sayfa olacak da böyle ezberlenebilecek böyle bir eser, ikinci bir eser dünyada yoktur. Açık bir beyinedir bu, bir belgedir bu. Kur'an haber verir insanların o gün bilmediği, bugün daha yeni keşfedilen bilimsel bazı gerçeklere temas eder. Gökyüzünden bahseder, denizden bahseder. Çocuğun anne karnındaki büyümesinden bahseder, geçirdiği aşamaları anlatır. Dağlardan bahseder, denizlerin altındaki dalgalardan bahseder. Denizin üzerindeki değil, altındaki dalgalardan bahseder. Çocuk anne karnında nasıl oluyor spermden? Alaka nasıl dönüşüyor? Alaktan mudgaya nasıl dönüşüyor? Mudgadan izama nasıl dönüşüyor? İzamdan kisve-i lahm, o kemiğin üzerine etin yerleştirilmesi, kemiğin etle kaplanması. Kur'an aşamalarından bahsediyor ve bilim aynısını söylüyor. Kur'an ta o zamandan güneşin hareket ettiğini söylüyor. 20. asırda bilim geliyor, Kur'an'ın dediğini kabul ediyor. Sadece böylesi meseleler değil. Elbette bunlar da önemlidir. Madem ki Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri de budur. Bu da tabii ki gündeme getirilmelidir. Yüzlerce ayet var ki gelecekten haber veren ya da o gün kimsenin bilmediği, bugün daha yeni keşfedilmiş olan bir takım bilimsel gerçeklere temas eden ve şemsu tecri diyor mesela Kur'an, güneş gidiyor diyor, insanlar duruyor diyorlardı. Daha yeni son zamanlara kadar güneş duruyor diyorlardı, Kur'an gidiyor diyordu. Ve Kur'an'ın dediği ortaya çıktı. Ve şemsu tecri li mustakarrin leha zalike takdirul azizil alim. Kendisi için takdir edilmiş olan bir yere doğru güneş gidiyor. Ve Kur'an'ın dediği doğru çıktı. Şimdi bilim adamları güneşin, güneş sisteminin, yani güneş ve etrafındaki gezegenlerin, uyduların hepsinin beraber birlikte çok büyük bir süratle gittiğini ifade ediyorlar. Aynı hızla gittikleri için birbirlerinden uzaklaşmıyorlar. Kur'an'ın dediği ortaya çıkıyor. Bunun gibi yüzlerce ayet bilimsel bir takım gerçeklere temas ediyor. Bir kısmı keşfedildi, bir kısmı keşfedilmeyi bekliyor. İşte bunlar beyine değil de nedir? Kur'an gelecekten haber veriyor. Rumlar tekrar galip gelecekler diyor. İran karşısında perişan olan Rumlar tekrar galip gelecekler. Ve Kur'an'ın dediği gibi bir nesinin içinde 9 sene içerisinde gerçekleşiyor. Tam 9 sene sonra Rumlar tekrar Mecusi İran'a galip geliyor. Bunlar beyine değil de nedir? Kur'an'ın hükümleri arasında bir çelişki yok. Ümmi bir insanın böyle bir eser meydana getirmesi mümkün müdür? Filozoflar eserler yazıyorlar icabında, başta söylediğini biraz sonra, birkaç sayfa sonra tenkit ediyor, reddediyor, farkına varmıyor, çelişkiler içerisinde. İnsanın yaptığı şeyde her zaman hata olur, çelişki olur. Kur'an'da bir tane çelişki gösteremediler. Beyine değil de nedir? Apaçık bir belgedir. Kur'an'ın hükümleri arasında bir zıtlık ya da bir mantıksızlık gösteremediler. Ama insanların kanunları her gün mantıksızlığı anlaşılmaktadır ve her sene kanunlar değiştirilmektedir. Eğer Hazreti Muhammed'e ait olsaydı onda da olacaktı elbette bir takım hatalar. Kur'an'ın hukuku, ahkamı bir mucizedir. Kur'an'ın hareket metodu bir mucizedir. Kur'an'ın davasını hakim kılmak için peygamberine gösterdiği stratejisi bir mucizedir. Hedefe götüren, tek başına yola çıkan ve tüm dünyaya yayan bir strateji. Bunu okuma yazma bilmeyen bir insanın keşfetmesi mümkün müdür? Böyle bir hareket metodu, öyle bir hareket metodu ki kısa zamanda büyük bir zafere imza attırıyor. Öyle bir strateji ki kısa zamanda büyük mesafeler kat ettiriyor. Ve Efendimizin son 3-4 senesinde 3-4 tane Türkiye büyüklüğünde Arabistan Yarımadası'nı fethediliyor. Bu bir beyine değil de nedir? Bu başarı Kur'an'ın göstermiş olduğu hareket metodu ve strateji sayesinde. Bu bir beyinedir. Kur'an'ın kızını diri diri toprağa gömen cahil adamı oradan alıp Hazreti Ömer yapması bir beyinedir. Onlara bu beyineler açıkça ortaya konulduğu zaman onlara ayetler okunur ve apaçık deliller, belgeler sunulur. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ O kafirler o zaman hak için derler ki لَمَّ جَاءَهُمْ O hak onlara geldiğinde onlar derler ki هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Apaçık bir sihirdir bu derler. Behi alçaklar, madem apaçık sihirdir, o zaman neden bu kadar korkuyorsunuz? Madem ki sihirmiş, o zaman neden bu kadar korkuyorsunuz Hazreti Muhammed'in davasının hakim olmasından? Hangi sihirbaz dünyada inkılaplar gerçekleştirmiş? Böyle bir sihirbaz yok. Madem sihirdir ve madem ki o da bir sehirdir, bir sihirbazdır, o halde neden ondan korkuyorsunuz? Neden taşları birbirine vuruyorsunuz da sesinin duyulmasını engellemeye çalışıyorsunuz? Neden onun sesini kısmaya çalışıyorsunuz? Madem ki sihirbazdır, o halde başarılı olması mümkün değildir. Bırakın kendi haline o zaman. Hangi sihirbaz insanlara medeniyetin yollarını göstermiş? Hangi sihirbaz hukuk mucizesi ortaya koymuş? Hangi sihirbaz göklerdeki bir takım bilimsel gerçeklere temas etmiş? Hangi sihirbaz aile hukuku ortaya koymuş? Hangi sihirbaz toplumu medeni yapmanın esaslarını ortaya koymuş? Çok iyi biliyorlar bu sihir değil. O da sahir değil, sihirbaz değil. Biliyorlar ama bir şey demeleri lazım. Bir şey demek zorundalar. Ne diyecekler? Kabul mü edecekler? Benzerini yazamıyoruz mu diyecekler? Ne diyecekler? Allah'tan mı diyecekler? O zaman uymak zorundalar. Hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. Artık insanları sömüremeyecekler. Artık onların makamı kalmayacak. Kul olacaklar. Kulluk makamını kabul edecekler. Halbuki onlar ilah olmak istemektedirler. Onlar başkalarını kendilerine kul yapmışlar. Neden kulluğu kabul etsinler? Hazreti Musa'ya da aynısını söylediler. Sihirbazsın dedi Firavun. Halbuki hangi sihirbaz asayı atmış da ejderha olmuş? Var mı bir örnek? Dünyanın en önde gelen sihirbazlarının yaptığı şey göz boyamaktan başka bir şey değildir. Duman muman yaparlar, buhar falan bir şeyler yaparlar. İnsanlar o dumanın, buharın içerisinde bir şey göremez, ondan sonra bir şey ortaya çıkartıverirler. Neden duman yapıyorsun? Neden yarı karanlık yapıyorsun ortamı? Neden elini şöyle arkana koyuyorsun, şurana sokuyorsun, bir şeyler yapıyorsun? Neden Hazreti Musa'nın yaptığı gibi yapsana, haydi al sana bir değneği, ağaçtan bir dal kes, at da ejderha olsun, haydi insanların gözü önünde. Firavun biliyordu ki Hazreti Musa sihirbaz değil. Ancak bir şey söylemesi lazımdı. İnsanların iman etmesinden korkuyordu. Ne desin, böyle söyledi. Sihirbazlarını çağırdı. Bununla yarış yapın dedi. O elindeki asayı atıyor, ejderha oluyor. Siz de ona benzer bir şey yapın ki insanlar onu da sizin gibi sihirbaz zannetsinler. Onlar da olur dediler. Hazırladılar iplerini. Ve iplerin içine civayı doldurdular. Sıcak bir güneşin sıcak saatinde ipleri atıverdiler. Civa genleşince ipler oynamaya başladı. Uzaktan bakanlar da bunlar yılan oldu zannettiler. Halbuki yoktu öyle bir şey. Neden başka bir sihir değil de böyle bir sihir yaptılar? Hazreti Musa'nınkine benzetmek istediler. O asayı atıyor, ejderha yapıyor. Bunlar da ipi atacaklar, yılan yapacaklar. Böylece işte biz de benzerini yapıyoruz. O halde Musa da bizim gibi diyecekler. Allah Azze ve Celle onları mahcup etti. At elindeki asayı ey Musa dedi. Asa ejderhaya dönüştü. Onların attığı o sihirleri, o yalan dolanı yutuverdi hepsini. Bu sahneyi görünce ve ulkiye seheratu secidin, o seherem, o sihirbazlar secdeye atılıverdiler. Secdeye kapanıverdiler. Kalu amennâ bi rabbil alemin. Rabbi Musa ve Harun dediler ki alemler Rabbine iman ettik. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun rezil oldu. Kendisinin getirdiği sihirbazlar Musa'ya iman edince, bununki sihir değil, sihir böyle olmaz. Sihir ilmini bilenler bunun sihir olmadığını kabul edip secdeye kapanınca, Firavun sinirlendi ve dedi ki bana sormadan mı iman ettiniz? Firavunlar hep böyledirler. Onlara sormadan iman edemezsiniz. Onlara sormadan, onlardan izin almadan size konuşma hakkı vermezler. O hep onlardan izin alacaksınız. Halbuki bu iman meselesidir. Ebedi hayatımla alakalıdır. Ebediyen cehenneme girmeye nasıl razı olabilirim? Senden izin almak da neymiş? Sen beni kıyamet günü kurtarabilir misin ki ben senden izin alarak iman edecekmişim? Beni kıyamet günü kurtarabilecek misin? Kendini kurtarabilecek misin? Hep böyle dediler. Peygamberimize gelip diyorlardı ki, ya Muhammed eğer peygamber sen haydi şu dağları uzaklaştır, bu çölü ovaya dönüştür. Haydi ölülerimizi, atalarımızı geri kaldır mezardan. Haydi emret şu Safa tepesi, Merve tepesi, bu iki tepe altına dönüşsün. Bu çölden nehirler akıt, bahçelerin olsun, en zenginimiz sen ol. Allah Resulü diyordu ki ben bunlar için gönderilmedim. Ben size bir dava anlatıyorum. Ve düşünerek iman etmeniz gerekiyor. Mucizelerin zorlamasıyla değil. Akıllı varlıksınız, mükellefsiniz. Düşünerek doğruya doğru, eğriye eğri demek zorundasınız. İmtihan dünyasındasınız. Düşünmek ve bu düşünmenin sonucunda doğruya varmak zorundasınız. Hem Cebrail aleyhisselam geldi dedi ki, ya Resulallah eğer istersen Rabbin sana bunları verecek ama sonra bunlara mühlet vermeyecek. Kabul etmeyecek olurlarsa bütün bu mucizeleri görmelerine rağmen hala başka şey söylerlerse artık onlara mühlet verilmez, düşünmelerine fırsat verilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Rabbimden mühlet isterim. Mühlet isterim. Belki içlerinden bir kısmı düşünerek iman eder. Rabbimden mühlet isterim. Allah Resulü çok iyi biliyor ki o mucizeler gerçekleşse bile, Allah onu verse bile, geçmişte onun benzerlerini Allah Azze ve Celle başka peygamberlere vermişti. Salih Aleyhisselam'a dişi deveyi vermişti. Rivayetlere göre koca bir kayanın içinden, şu kayanın içinden bir deve çıksın dediler madem ki peygambersin. Allah duasını kabul etti ve oradan bir deve çıktı, kocaman bir deve. Fakat sonra o deveyi de öldürdüler. Efendimiz bunları biliyor. Musa aleyhisselam asayı atıyordu, asa ejderhaya dönüşüyordu. İman ettiler mi? Firavun ve melesi etrafındakiler iman ettiler mi? Sihirbazlar iman etti ama Firavun ve erkanı, önde gelenler iman ettiler mi? O saltanatı kaybetmemek için gene iman etmediler. Sihir dediler. Musa aleyhisselam elini koynuna sokuyordu, çıkarıyordu. Kendisi esmer bir insandı, Mısırlı. Dolayısıyla esmerdi ve eli bembeyaz nur oluyordu. Tekrar koynuna sokuyordu, eski haline geliyordu. Var mı böyle bir sihirbaz, eli nura dönüşen, asası ejderhaya dönüşen? Var mı böyle bir sihirbaz, denize vuracak, deniz yarılacak, dağ gibi yükselecek? Var mı böyle bir sihirbaz? Bunu görenler iman ettiler. Denizin yarıldığını gördü Firavun. Buna rağmen bari o anda iman etse, o da girdi denize Musa'yı öldürmek için. Allah belasını verdi, deniz kapanıverdi. Bunları gören iman etti mi? Tam boğulacağı sırada deniz kapanınca, tam boğulurken iman ettim dedi. İsrailoğullarının Rabbine, Musa'ya ve Harun'un peygamberliğine iman ettim. Allah dedi ki, el-en, şimdi mi? Şimdi mi iman ettin? Boğulurken iman makbul değil. Ölüm döşeğindeki iman makbul değil. Hep böyle dediler. Sihirbaz dediler. Şunu, şu mucizeyi göster dediler. Gösterdi peygamberler. Hazreti İsa ölüyü diriltti. Peygamber sen dediler, haydi göster. Kalk dedi ölüye, kalktı Allah'ın izniyle. Buna rağmen Yahudiler, kendi peygamberleri Hazreti İsa, öldürmek istemediler mi onu? Allah kurtarmasaydı onu da öldüreceklerdi. Körlerin gözünü açıyordu. Açıl diyordu, körün gözü açılıyordu. Alacalı, vücudu alacalı olan, sedef hastalığı olan kimselere şifa bul diyordu, şifa buluyordu. Ölüye kalk diyordu, ölü kalkıyordu. İman ettiler mi? Onu öldürmek istemediler mi? Şimdi burada Kur'an'a bir nazire yapamayanlar, bir benzerini getiremeyenler, bir suresine bile bir benzer yazamayanlar, bu sefer sihir diyorlar. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ O gelen hak için, لَمَّ جَاءَهُمْ O Kur'an, o hak onlara geldiği zaman, onu ona bir benzer getiremedikleri halde, bir suresinin benzerini getiremedikleri halde teslim olmaları gerekirken, böyle söylüyorlardı. هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينَ Apaçık bir sihirdir dediler. Bunlar hakikati aramıyorlar demek ki. Hakikati aramış olsaydılar, benzerini getirin diyor Kur'an. Bir suresinin benzerini getirin buyuruyor. Onun gibi fesahata, belagata sahip olacak. Yüksek bir edebiyata sahip olacak. Onun gibi gelecekten haber verecek. Onun gibi bir kelimesi değişmeden muhafaza edilmiş olacak. Böyle bir eser gösteremezsiniz. 1400 yıldır bir kelimesi değişmemiş. Dünyada ikinci bir eser gösteremezsiniz. Kur'an'ın hangi nüshasına bakarsanız bakın, hangi asra ait olursa olsun, hangi memlekette bulunmuş olursa olsun, kelimesi kelimesine, harfi harfine aynıdır. Böyle bir eser, ikinci bir eser gösteremezsiniz dünyada. İncil'in yüzlerce nüshası var. Hep birbirinden muhtelif, farklı. Allah Azze ve Celle onlara Kur'an'ın birçok mucizesini gösterdiği halde. Muciz, insanı aciz bırakan demek. Biz mucize diye okuyoruz, vavla okuyoruz. Mimi çekiyoruz vavla ve mucize diyoruz. Ayn bizde olmayınca muciz diyemiyoruz. Mucizdir. Yani insanı aciz bırakır. Aciz kelimesini bilirsiniz. Muciz insanı aciz bırakandır. Yani benzeri getirilemeyen, yani hiç kimse onun benzerini getiremez. Kur'an böyle meydan okuyor. Madem ki sihirdir, sihirbazlar çoktur dünyada, haydi benzerini getirsinler.
Madem ki sihirdir, o halde neden korkuyorsunuz? Hangi sihir dünyada inkılaplar gerçekleştirmiş? Böyle bir sihir yok, böyle bir sihirbaz da yok dünyadan. İnkılaplar gerçekleştiren bir sihirbaz göstersinler. Medeniyetin esaslarını ortaya koyan bir sihirbaz göstersinler. Sihirbaz ne anlar medeniyetten, ne anlar inanç esaslarından, ne anlar 1400 sene sonra bulunabilecek olan bilimsel gerçeklerden, ne anlar hukuk mucizesi meydana getirmekten, sihirbaz ne anlar kızını diri diri toprağa gömen adamı Hazreti Ömer yapmaktan, nefsi terbiye etmenin yollarından ne anlar sihirbaz? Ahlaksız ahlaklı hale getirmekten ne anlar sihirbaz? Madem ki sihir o halde nasıl oluyor da insanları çukurdan alıyor ve yükseltiyor? Hangi sihirbaz böyle bir şey başarmış? Aslında etkilendiklerini ifade etmiş oluyorlardı. Kur'an'ın sihir olduğunu söylerken aslında etkilendiklerini ifade etmiş oluyorlardı. Bu bir itiraftır aynı zamanda. Bu bir itiraftır. Demek etkileniyorlardı. Nasıl ki sihir insan etkiler, demek ki o günküler kadar Arapça bilebilsek, Kur'an'ın cümle yapısından, verdiği haberlerden, kalbe dokunan ifade tarzından demek ne kadar etkileneceğiz. Demek etkileniyormuş Ebu Cehiller, demek etkileniyormuş Velid bin Mughireler ve bu sihir demek zorunda kalıyorlarmış. Etkiliyor insanı diyorlarmış. Bugün okuyup etkilenmeyenler demek anlamadıklarından etkilenmezler. Velid bin Mughire'yi Allah Resulü okumuştu Kur'an'dan bazı yerler, etkilenmişti ve sonra Ebu Cehil, cehaletin babası, siyaset adamı, zeki bir kafir, bir siyasetçi, gitti dedi ki, amca dedi, Velid bin Mughire Mekke'nden zengin adamı, millet kendi aralarında para topluyorlar dedi. Niye yeğenim dedi o da. Senin için topluyorlar dedi. Sen Muhammed'in yanına gidip gelmeye başlamışsın. Belki onun yemeğinden istifade etmek için diyorlar. Muhammed'in yemeğini yemek için herhalde böyle gidiyor geliyor diyorlar. Biraz para toplayalım da verelim diyorlar. Velid bin Mughire dedi ki onlar bilmezler mi ki ben onların en zenginiyim. Vallahi bilmem dedi. Onlara bir şey demezsen onlar razı olmayacaklar senden. Bunu bilesin dedi. Siyaset adamı. İman etmesinden korkuyordu. Mekke'nin en zengin adamı iman edecek olursa İslam için büyük bir kazanç olabilirdi bu. Müşrikler için de büyük bir kayıp olabilirdi. O yüzden onun iman etmesini engellemek zorundaydı. Ve böyle bir siyaset yaptı. Ve gitti onların toplantısına Velid bin Mughire. Ne diyorsunuz siz dedi. Muhammed nedir? Ne diyelim? Dediler ki şair diyelim. Dedi ki şiirin her türlüsünü bilirsiniz ben de bilirim. Hiç şiire benziyor mu onun söyledikleri? Dediler ki o zaman Mecnun diyelim. Cinlenmiş bu diyelim. Dedi ki hiç cinlenmiş adam görmediniz mi? Hiç deli görmediniz mi? Hiç Muhammed onlara benziyor mu? Dediler ne diyelim? Şunu mu diyelim? Bunu mu diyelim? Ne diyelim? İnnehu fekkere ve kadder. Kur'an bize onun durumunu tasvir eder. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Fekutile keyfe kadder. Gözümüz önünde canlandırıyor. Geberesice. Ne biçim ölçüp biçti. Sümme kutile keyfe kaddar. Sonra yine katledilesice, geberesice öldürülesice adam, canı çıkartılasıca ne biçim ölçüp biçti, tekrar tekrar gebertilesice ne biçim ölçüp biçti. Güya düşünüyor, hele bana müsaade edin dedi. Bir şey diyeceğim, bir yol bulacağım. Ne desek de bu Muhammed'in etrafındakiler dağıtsak, ne desek acaba? Şair desek tutmaz. Çünkü Muhammed şiir bilmez. Hayatında şiir söylememiş. Ve zaten söylediği de şiire benzemiyor. Cinlenmiş desek tutmaz. Çünkü gayet akıllı konuşuyor. Ne desek acaba, bana biraz müsaade edin hele dedi. Düşündü, taşındı, düşündü, taşındı. Fekkera. Çok düşündü yani. Tefeil babından getirmiş Kur'an. Yani çok düşündü. Ve sonra başka çare bulamadı. Dedi ki in haza illa kavlul beşer. Bu dedi bir kavlu beşerden başka bir şey değil. İnsan sözüdür, in haza illa sihrun yu'ser. Ancak bu etkili bir sihirdir dedi. Etkili bir sihir. Sihir yu'ser demek etkilenmiş. Demek etkileniyor. Kur'an'ın tesirinden kurtulamıyorlardı. Geceleyin gelip Efendimizin evinin yakınında Ebu Cehil, Ahnes bin Şureyk ve bir başka kafir geldiler. Peygamberimizin evinin yakınında, birbirlerine haberleri yok. Habersiz. Birisi bir yere oturdu, öbürü öbür yere, öbürü diğer yere. Gecenin karanlığında kimse kimseyi görmüyor. Bunlar Mekke'nin önde gelen kafirler ve herkesin peygamberimizi duymasını engelleyenler, dinlemeyin diyenler, uzaklaşın diyenler, bu sizi etkiliyor diyenler, bu sihirbaz diyenler. Kendileri geceleyin geliyorlar, dinliyorlar. Allah Resulü sabaha kadar Kur'an okuyor sesli bir şekilde. Etkileniyorlar. Yerlerinden kımıldayamıyorlar. Sabaha kadar bugün Müslümanım diyen adam Kur'an okumuyor. Dinlemiyor. Uykumuz gelir. Ebu Cehil sabaha kadar dinliyor. Güneş doğunca birbirlerini gördüler. Utandılar birbirlerinden. Dediler ki biz millete gidin dinlemeyin diyoruz, sonra kendimiz geldik böyle sabaha kadar hem de dinledik. Millet böyle yaptığımızı duyarsa biz rezil oluruz, daha kimse sözümüze de itibar etmez. İyisi bir daha gelmeyelim, söz mü söz, sözleştiler, dağıldılar. Ertesi gün gene geldiler, dayanamıyorlardı. Kur'an'ın ahenginden kendilerini kurtaramıyorlardı. Kur'an'a ne kadar hakim olursanız, ne kadar okursanız bu tadı yavaş yavaş almaya başlarsınız. Bu tadı almak yıllar sonra mümkün olabilmektedir. Kur'an'a ömrünüzü vereceksiniz. Her gün azar azar okuyacaksınız. Ve bir müddet sonra insan kelamına benzemediğini hissetmeye başlayacaksınız. Yıllar sonra. Ve daha sonrasında da emin olacaksınız bu insan sözü değil. Kalbe nasıl da yol buluyor, bir yerlerden giriş yapıyor. Nasıl da nefsi tamir ediyor. Nefsin neler fısıldadığını bilen bir zatın kelamı. Nefse, nefis neler fısıldıyor onu biliyor. Ve onun çözüm yolunu da biliyor. Öyle bir yol buluyor, öyle tamir ediyor ki. Okudukça, anladıkça mutmainliğe ulaşırsınız. Ve geldiler gene, dinlediler sabaha kadar, hepsi kendi yerinde. Gene sabaha kadar, sabah oldu, güneş doğdu. Bir baktılar ki gene bir, hepsi birbirini gördüler, utandılar, gene sözleştiler. Bir daha gelmeyeceğiz, söz dediler. Ertesi gün gene geldiler, dayanamıyorlardı. Kur'an'ın tesiri, işte o yüzden sihrun yu'ser diyorlar, sihrun mübin diyorlar. Hangi sihirbaz böyle bir kelam yazmış da insanlar habire okumak istiyor? Dünyanın en güzel müziğini 10 defa dinlesen 11. de artık canın istemez. Kur'an'ı 10.000 sefer okumuşuz, dinlenmişiz, hala canımız istiyor. Kur'an'dan insan doymuyor. Bu kadar kasetler var, o kadar kasetlerden ne kadar dinlenmişizdir, kendimiz okumuşuzdur, insan doymuyor. Kur'an'ın musikisi bile bir mucize. Öyle bir musiki yapılamıyor. Ama tecvidle okursan, o kurallar onun için, kalpteki tesirini arttırmak için. O yüzden Kur'an verettilil Kur'an'ı tertiyle buyurur. Kur'an'ı tecvidle oku. Kurallarına göre tane tane, tek tek. Kuralları var, kurallarına göre. Bir de güzel sesle onu daha da güzelleştirirseniz, o zaman o musikiyi insan 1000 defa dinliyor, gene usanmıyor. Ama başka ilahiler, başka müzikler böyle değil. Etkileniyorlardı. Ve üçüncü gün gene böyle sabah oldu, yine birbirlerini gördüler. Baktılar ki bu tesirden kurtulamıyorlar. Dördüncü gün de olacak, beş de olacak, altı da olacak. Bunu anladılar. Dediler ki başka çare kalmadı. Biz gene geliriz yoksa. İyisin burada yeminleşelim. İyisi yemin edelim, bir daha gelmeme sözü verelim. Yemin edelim ama bu sefer. Ancak öyle kurtulabildiler Kur'an'ın tesirinden. Bir kısmı bunları görmelerine ve şahit olmalarına rağmen yine de sihr-i mubin demeye devam ettiler. Halbuki sihir olmadığına kendileri şahittiler. Efendimizin hayatında sihir yaptığı hiç görülmüş mü? Ne sihir ne şiir. وَمَا عَلَّمْنَهُ الشِّعَرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Ona şiir öğretmedik, zaten ona bu gerekmez. Kur'an öyle buyuruyor Yasin suresinde. Biz ona şiir öğretmedik ve zaten de ona gerekmez. Allah Resulü hayatında bir defa bir bilinen, Arapların iyi bildiği bir şiirden bir iki mısra söylemeye kalktı. Onda da hata etti. Ebu Bekir Sıddık doğrulttu. Ya Resulallah dedi, o şiir öyle değil, şöyle dedi. Efendimiz zaten ben şiir bilmem dedi. Hayatında bir kez iki mısra söyleyecekti. Herkesin bildiği bir şiirden, kendi şiiri değil. Herkesin bildiği bir şiirden iki mısra söyleyeyim dedi, onda da hata etti. Ama şu 600 sayfalık Kur'an'ı ilk gün nasıl okuyorduysa son günde öyle okuyordu, hata etmiyordu. Harf hatası yapmıyordu. Senukriuke fela tensa illa maşallah. Sana biz okutacağız ey Resulüm ve sen onu asla unutmayacaksın. Ve unutmuyordu. Allah dilerse o başka. İlla maşallah. Allah dilemedikçe sen onu unutmayacaksın. Ama iki mısra şiiri unutuyordu. Kur'an 600 sayfa unutmuyordu ama iki mısra şiiri unutuyordu. Çünkü o şair olarak gönderilmedi. Allah Azze ve Celle onların ne kadar çelişkiler içinde olduğunu bize anlatıyor. Böyle söyleyecekler, çelişkiler içindeler. Madem sihir, o zaman niye korkuyorsunuz? Madem sihir, o halde sihirbazlarınız çoktur. Çağırın 3-5 tane sihirbaz, onu yensin. Söyleyin bakayım, hangi sihirbaz böyle bir eser meydana getirmiş? Hangi sihirbaz gökteki yıldızlardan bahseder? Hangi sihirbaz bilimsel konulara girer? Hakiki peygamber olmasaydı kimsenin bilmediği bilimsel meselelere girer miydi? 3-5 sene sonra, 100 sene sonra, 1000 sene sonra yanlışlığı ortaya çıkacak besbelli. Neden öyle bilimsel meselelere girsin? Güneşten, yıldızdan, dağdan, denizin dibinden, çocuğun anne karnındaki gelişim aşamalarından bahsetsin. Kendini neden riske atsın? Bilmediği bir konuya neden girsin? Neden 5-10 sene sonra doğru olmadığı ortaya çıkacak olan meselelere girerek kendini rezil etsin? Neden? Siz olsanız girer misiniz? Bilmediğiniz konulara girerek 3-5 sene sonra onun doğru olmadığı ortaya çıkacak. Bunu düşünmez misiniz? Kendinizi böyle bir riske atar mısınız?
Ama o göklerden bahsediyor. Okuma yazma bilmez bir insan. Ve kimse bir suresinin benzerini getiremiyor. Ve o bu diyor bana ait değil. Bana ait değil diyor. Halbuki kimse benzerini getiremediğine göre ben ilahım da diyebilirdi. Sahte peygamber olsaydı bakın derdi ben sizin gibi insan olsaydım siz de benim yazdığıma benzer yazabilirdiniz. Ben insan kılığında görünüyorsam da insan değilim. Aslında ben ilahınızım da diyebilirdi. Hazreti İsa böyle demediği halde İsa'nın mu gösterdiği mucizelerden dolayı onu tanrılaştırmadılar mı? İsa ben tanrıyım mı dedi? Demediği halde onu tanrılaştırmadılar mı? Dolayısıyla Allah Resulü sahte bir peygamber olmuş olsaydı kimsenin bir suresinin benzerini getiremediği ortaya çıkınca ben tanrınızım demesi gerekirdi. Ama o yalnızca şunu söylüyordu. Bunlar bana ait değil. Hiçbirisi benim eserim değil. Ben de sizin gibi bir kulum. Ben de sizin gibi bir beşerim. De ki onlara ene beşerum mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Yuha iley. Bana yalnız vahiy geliyor. Farkımız budur. Ben de sizin gibi acizim. Sahte bir peygamber olsa ilahlık taslaması beklenirdi. Em yekulun iftara, yoksa onlar iftira atıyor mu diyorlar? Onu o Muhammed uydurdu mu diyorlar? Böyle mi söylüyorlar gerçekten? Eğer uydurduysa o zaman benzerini getirebilirsiniz. Hiç okuma yazma bilmez bir insan görmediniz mi hayatınızda? Böyle bir eser dünyada bunca zeki insanlar tarafından okunan, bunca alim tarafından 1400 yıldır binlerce kez incelenmiş harflerine varana kadar en ufak bir hata görülememiş. Dünyanın en zeki insanları tarafından üzerinde bu kadar araştırmalar yapılmış ve kimsede çıt yok. Kimse bir hata bulamamış. Kur'an'ın şu hükmü yanlıştır diyememiş. Desinler. Kur'an meydan okuyor. Desinler. Desinler ki Kur'an şöyle diyor ama bu yanlıştır. Desinler. Kur'an kadınlar başını örtsün diyor mesela. Yanlıştır desinler. Desinler. Kur'an namaz kılın diyor. Yanlıştır desinler. Zararlıdır desinler. Kur'an şu hayvanlar size haramdır diyor. Yanlış söylüyor desinler. Kur'an faiz haramdır diyor. Faiz faydalıdır desinler. Desinler. Kur'an içkiye yasak getiriyor. İçki faydalıdır desinler. Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyet insana uygun değildir desinler. Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyette anarşistler yoktu. Kur'an'ın meydana getirdiği medeniyet suçları azaltmaktadır. Kur'an medeniyetinde suç olabildiğince azdır. Kur'an medeniyetinde akrabalık münasebetleri vardır. Kur'an medeniyetinde komşuluk vardır. Kur'an medeniyetinde ana babalar sokağa atılmamaktadır. Kur'an medeniyetinde huzur vardır. Kur'an medeniyetinde ırkçılık yoktur. Kardeş kardeşi öldürmemektedir. Kur'an medeniyetinde suçlara takdir edilmiş olan cezalar suçu azaltıcı özelliktedir. Kur'an eğitimi insanın nefsini terbiye etmektedir. Böyle bir şeyi bir insanın meydana getirmesi mümkünse, işte hepimiz insanız, haydi bir de biz de bir benzerini meydana getirelim. 1400 sene evvel değil, bugün bu kadar okumuş insanlar var
وَدْعُوا شُهَدَائِكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Bütün profesörlerinizi, bütün dallarda, hem edebiyat alanında, hem biyolojide, hem kimyada, hem tıpta, hem astronomide, bütün dallarda proflarınızı çağırın. وَدْعُوا شُهَدَائِكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Hakikaten Kur'an'ın uydurma olduğunu söylüyorsanız, çağırın çağırabildiklerinizi ve benzerin bir tane suresini yazın. Yazın da görün. 3 gün sonra hatalar bulur insanlar. Çelişkilere girersiniz. Yanlış bilgiler olduğu ortaya çıkar. İnsanlar nerede müdahale ettiyse hata olduğu ortaya çıkmıştır. Ahd-i Cedid, İnciller. Kendileri kabul ediyorlar. İncil alimleri, Hristiyan alimleri. Kabul ediyorlar ki, açıkça bunu kabul ediyorlar. Ahd-i Kadim'de de, Ahd-i Cedid'de de, Tevrat'ta da, diğer kutsal, ona bağlı kutsal metinlerde, Zebur'da ve İncil'de, hem Ahd-i Kadim'de hem Cedid'de, çelişkili ve yanlış materyallerin olduğunu bugün kendileri kabul ediyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Konsil kararlarında var. Hristiyanların en büyük alimleri bir araya geliyorlar, konsiller yapıyorlar, toplantılar, kararlar alıyorlar. Ve kendileri bunu itiraf ediyorlar. Bu kitaplarda, Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncillerinde, Tevrat'ta, Zebur'da, eskimiş ve yanlış olduğu ispatlanmış materyaller, bilgiler mevcuttur diye itiraf ediyorlar. İnsanın elinin değdiği yerde mutlaka hata olmaktadır. Birisi anlamasa diğeri anlıyor. Bugün anlaşılmasa yarın anlaşılıyor. Kur'an böyle olsaydı onda da hatalar görülürdü. Em yekulun eftera, yoksa o Muhammed mi bunu uydurdu diyorlar. Kul in iftaraytuhu fela temlikune li minallahi şey'e. De ki ey Resulüm, eğer bunu ben uydurdumsa siz bana Allah'tan gelecek olanı engelleyemezsiniz. Ben eğer bunu uydurdumsa Allah bana azap eder ve siz bunu engelleyemezsiniz. Ben neden uydurayım? Ben neden uydurayım? Allah Resulü zaten toplumda şan şeref sahibi. Mekke'nin en güzel ve en şerefli kadınıyla evli ve zengin. Dava adamlarının birçoğusu fakirlikten dava adamı olmuştur. Komünistlerin birçoğusu fakirlikten dolayı komünist olmuştur. Ezilmiştir, zulüm görmüştür, fakirdir, ekmek bulamamıştır. Kapitalistlere düşman olmuştur. Burjuvaya düşman olmuştur. Fakir olmasaydı, belki de zengin olsaydı o da bir kapitalist gibi yaşayacaktı. Zaten bir komünist ekseriyetle zenginleştiğinde bir kapitalist gibi yaşamaktadır. Demek ki komünizmi savunmasında esas sebep kendisinin fakirliğidir. Zenginleştiği gün bir zengin gibi, bir burjuva gibi yaşamaktadır. Demek ki onun davası fakirlikten dolayıdır. Bir ırkçının davası o kendi ırkının ezilmiş olmasından kaynaklanır. Bulunduğu memlekette kendi ırkı ezilmişse ondan dolayı o ırkın davasını omuzlar ve ırkçılık yapmaya başlar. Ezilmiş olduğu için, ırkı ezildiği için. Ama ırk olarak ezilmiştir, ama mal mülk olarak ezilmiştir, her neyse. Ama diğer bir ırk tarafından, ama bir fabrikatör tarafından ezilmiştir. Ezilenler dava başlatmışlardır ekseriyetle dünyada. Hazreti Peygamber'in böyle bir durumu yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ezilmemiştir. Mekke'nin en şerefli ailesinin çocuğudur. Abdülmuttalib'in torunu olmak bir şereftir. O Abdülmuttalib'in torunudur. Bölgede Abdülmuttalib'i tanımayan yok. Abdülmuttalib'e Kabe yıkmaya gelen Ebrehe bile saygı duydu. Öyle bir adamdı Abdülmuttalib. Ebrehe, büyük bir ordunun komutanı. Abdülmuttalib gelince o ayakta kendi koltukta tahtında oturuyor olmak hoşuna gitmedi de utandı. Böyle bir şerefli bir insan ayakta, ben oturuyor, böyle olamaz dedi. O da yere oturdu. Böyle bir adamın torunu Hazreti Peygamber ve sonra Hazreti Hatice ile Allah onu evlendirmiş. Gayet rahat bir hayatı var aslında. Kendisini çok seven bir eşi var, çocukları var, malı mülkü var. Ama o bu rahatın içinde rahatsız bir insandır. Rahatın içinde rahatsızdır, mutsuzdur. Milletin gittiği istikamete bakmaktadır ve mutsuz olmaktadır. Milletin durumu onu mutsuz etmektedir. Fakirliğinden dolayı bu davayı başlatmış değil. Ya da başka bir şeyden dolayı değil. Ve 40 yaşına kadar bir davanın dersinden bahsetmemiş. Din adına zerre kadar konuşmamış. Ahiret diye bir şey de bilmemiş. Ne peygamberlik bilmiş, ne kitap bilmiş, ne ahiret bilmiş. Putperest bir toplumda yaşamış, bunlardan haber bile yok. Ve bir gün bu insan öyle bir konuşuyor ki, öyle şeyler söylüyor ki, 1400 yıldır insanlar onu söyleyemiyor. Okuma yazma bilmez bir insan. 40 yaşına kadar din adına zerre kadar konuşmamış. Ahiretle ilgili, imani meselelerle ilgili en ufak bir bilgiye sahip değil. Ve böyle bir insan birdenbire böyle şeyler söylüyor. İşte onlara de ki, ben neden böyle bir şey uydurayım? Uydurursam beni kim koruyacak Allah'a karşı? Siz beni koruyabilir misiniz? Allah'tan gelecek azaba karşı bana yardım edebilir misiniz? Allah'tan gelen azaba karşı siz hiçbir şeye sahip olamazsınız, engel olamazsınız yani. O halde ben neden kendimi tehlikeye atayım? Neden böyle bir şey ortaya atayım? Neden Allah adına yalan söyleyeyim? Heraklius bile bunu anlamıştı. Ebu Süfyan'a sordu. Bizans komutanı, kralım, dedi ki hiç yalan söyler miydi? Ebu Süfyan o zaman Müslüman değildi, müşrikti. Fakat Heraklius zeki bir insan. Yalan söyleme ihtimalini bildiği için, düşündüğü için demişti ki Ebu Süfyan onların o kervanın lideriydi. Lider önde duracak dedi. Gerisi de arkasında dizilecekler dedi. Böyle emir vermişti askerlerine. Çağırın dedi şunları ve böyle dizin dedi. Öndeki liderlere yalan söyleyecek olursa arkadakilerin yüzünden anlayacak Heraklius. Onların hareketlerinden anlayacak. Onları hesaba katarak Ebu Süfyan yalan söyleyemeyecek. Heraklius zeki bir hükümdar. Dedi ki hiç yalan söyler miydi bu Muhammed? Ebu Süfyan diyor ki daha sonra iman ettikten sonra anlatıyor bize. Mekke'nin fethinden sonra iman etti. Fetih esnasında iman etti. Bize sonra bu olayı anlatır. Bana böyle sordu. Vallahi diyor yalan söyleyecektim. Evet yalan söyler diyecektim. Arkama dizdiği benim adamlarım arkamda dizilmiş. Hepsi beni dinliyorlar. Rezil olacaktım. Herkes Muhammed'in Muhammedül Emin olduğunu bildiği için yalan söyleyemedim. Arkamdakiler olmasa diyor yalan söyleyecektim ama. Ama onlar arkama dizince ben yalan söyleyemedim. Yönlendiren de Allah'tır. Heraklios, zeki dedim ama hakikatte yönlendiren, böyle bir sahne meydana getiren de Allah'tır. Hepsi Muhammedül Emin diyorlar 40 yaşına kadar. Sonra bir gün La İlahe İllallah diyerek ortaya çıkınca yalan söylüyorsun diyorlar. Sen peygamber değilsin diyorlar. Heraklius kadar da anlamak istemiyorlar. Heraklius demişti ki kendi namına yalan söylemeyen Allah namına hiç yalan söylemez. Madem ki hayatında yalan söylemedi diyorsun, madem ki Muhammedül Emin'dir aramızda diyorsun, kendi namına yalan söylememiş olan bir adam Allah adına yalan söyler mi? Bu şekilde Allah Resulü'nün temizliğini Allah her yerde ispatlıyordu. Onun haberi bile yok. Allah peygamberinin davasını yayar, kalpleri meylettirir, sahneleri hazırlar, kimine rüya gösterir, kimine böyle olaylar gösterir, onların kalplerini hazırlar, peygamberin haberi bile yoktur. Ve alem hazırlanmaktadır halbuki. De ki onlara, eğer ben uydurdumsa, o zaman beni kim Allah'tan kurtaracak? Bir başka yerde Hakka suresinde buyurur ki, de ki onlara, ben eğer kendimden bir şey yazıyorsam, Allah'tan gelene bir şey ilave etsem, bir şey ilave, kendinden yazmayı da bırakın, Allah'tan gelene bir şey ilave etsem, ey Resulüm sen sana gönderdiğimize bir şey ilave etseydin, senin şah damarını koparırdık. Allah kendi peygamberine böyle söyler. Eğer sen sana verilene bir şey ilave etseydin, seni şah damarından tutar koparırdık. Sen böyle bir şey yapamazsın. Burada ona benzer, eğer diyor ben uyduruyorsam beni kim Allah'a karşı koruyacak? Ben neden uydurayım? İnsan neden uydurur? Demin dediğim gibi mesela fakirlikten çok çekmiştir. Zengin düşmanı olmuştur. Zenginlere karşı mesela sosyalist bir hareket gibi ortaya çıkabilir. Ezilmiştir kendi ırkı. O yüzden mesela ortaya öyle çıkabilir. Irkçı bir hareket meydana getirebilir. Peygamberin böyle bir durumu yok. Ve tam tersine bu yolda malını mülkünü harcıyor. Bir ekmeğe muhtaç olacak hale geliyor. Herkes aç kaldığı zaman o da aç kalıyor. Ve karnına taş bağlıyor. Bir gün namaz kılıyor oturduğu yerde. Sahabeden biri gelip diyor, ya Resulallah sen bize böyle öğretmedin. Bizi ayakta kılın diyorsun. Daha sevaptır diyorsun. Nafile namaz. Farz namaz değil. Sen böyle söylüyorsun. Fakat kendin oturarak kılıyorsun ya Resulallah. Dedi ki ayağa kalkacak takatim yok. Acım. Kalkamıyorum. Ayağa kalksam düşeceğim. Kalkacak takatim yok. Bunun için mi peygamberlik iddia etti? Aç kalmak için mi? Zaten rahat yaşıyordu. Bunun için mi peygamberlik iddia etti? Ömrü savaşlarda geçti. Bir gün rahat yüzü görmedi. Ya aç, ya susuz, ya savaşlarda. Rahat iken rahatını bozdu. Zengin iken fakir düştü. Ve sonra Allah ona devlet nasip etti. Medine'de İslam devleti kurdu. Devlet kurduğu halde normal insanlar gibi, hatta fakirler gibi yaşıyordu. Devlet başkanı gibi yaşamıyordu. Hazreti Ömer bir gün geldi Allah Resulü'nün odasına, baktı Efendimiz hasırın üzerinde yatmış, bir yatak yok. Hasırın üzerinde yatmış, vücudunu hasırın izleri çıkmış. Baktı orada bir avuç kadar bir arpa, birkaç tane de ağaç yaprağı, selam ağacının yaprakları var. Duvara da bir tane post, bir koyun postu. Ağlamaya başladı. Evde bir şey yok. Yiyecek bir şey yok. Ağlamaya başladı. O sert Hazreti Ömer. Kalbi görüntüsü gibi sert değil aslında. Kalbi çok yumuşak, merhamet dolu aslında. O Hazreti Ömer ağlayınca Efendimiz dedi ki, ya Ömer neden ağlıyorsun? Ya Resulallah dedi, krallar şöyle yaşıyorlar, sen böyle yaşıyorsun. Hem devlet başkanısın, hem de peygambersin. Onlar saraylarda yaşıyorlar, sen böyle yaşıyorsun. Nasıl ağlamayayım ya Resulallah, evde bir lokma yiyecek yok. Dedi ki, ey Ömer, istemez misin dünya onların olsun, ahirette bizim olsun. İstemez misin? Bırak dünya onların olsun. Ben bu dünya için gelmedim. Benim derdim dünya malı mülkü değil, rahat etmek değil, zengince bir hayat yaşamak değil. Ben bunu tercih ediyorum ey Ömer. Allah Resulü'nün fakirliği, fakru ıttırari denilen, mecburiyetten olan fakirlik değil. Hakikaten fakir olduğu için fakir değil. Onun fakirce hayatı fakru ihtiyari, kendinin tercih ettiği bir fakirlik. O bunu tercih ediyor. Yoksa aslında zengin devlet başkanı. Binlerce develer, koyunlar, keçiler ganimet olarak getiriliyor, hepsini dağıtıyor. Kendi hakkı var. Ganimetlerden Allah Azze ve Celle ona hak vermiş. Enfal suresinden. Ganimetlerin beşte birini, beşte biri peygambere ait. Beşte birinden hakkı var. Yüzlerce deve, koyun, keçi, altın, gümüş ona geliyor. Onun hissesi, Allah tarafından onun hissesi tayin edilmiş, kimseye muhtaç olmasın diye. Ama o hepsini dağıtıyor. Ve devlet başkanı olduğu zaman da böyle yaşıyor. Öldüğü zaman arkasında bir şey bırakmadı. Altınlar, gümüşler, saraylar bırakmadı. Hiçbir şey bırakmadı arkasında. Ölüm döşeğindeydi. Hanımı, en çok sevdiği hanımı, Ayşe annemizi çağırdı. Onun evindeydi. Onun evinde, onun kucağında öldü. Bayılıyordu, ateşi yüksekti. Bayılıyordu, biraz sonra ayılıyordu, tekrar bayılıyordu. Ayıldığı sırada dedi ki, ne var ey Ayşe, bir şeyim kalmış mı? Her şeyi dağıttım da bir şey kalmış mı? Az bir şey, az bir şey, bir para. Şu kadar para kaldı ya Resulallah dedi. Onu derhal dağıt ey Ayşe dedi. Rabbimin huzuruna onunla gitmek istemiyorum. Bayıldım. Ayşe annemiz der ki, onunla meşguldüm. Kalkıp dağıtacak vakit olmadı. Biraz sonra ayıldı. Ne yaptın ey Ayşe dedi, dağıttın mı? Dedim ki, ya Resulallah, seninle uğraşıyorum, elim değmedi, dağıtamadım. Derhal dağıt onu dedi. Ölmeden dağıt onu. Bir şey bırakmadı arkasında. Peygamberler ilim bırakırlar arkasında dedi. Sahte peygamber olsaydı böyle mi davranırdı? Bunun için mi sahte peygamberlik ilan etti? Bunun için mi? Zor bir hayat için mi? Fakirlerden daha fakir bir hayat yaşamak için mi? Devletini kurduğu zaman saltanat sürseydi, krallar gibi yaşasaydı, belki o zaman insanlar şüphe etme hakkına sahip olabilirdi. bir nebze de olsa belki bir hakları olurdu. İşte bakın demek ki hedefi buymuş diyebilirlerdi. Ama öyle olmadı. O zaman daha neyinden şüphe ediyorlar? Hayatı meydanda Allah Resulü'nün peygamberliğinin delilleri çoktur. Ama bu da onlardan biridir. Onun Medine'de İslam devletini kurduktan sonra, devlet başkanı olduktan sonra, zaferler kazandıktan sonra, bütün Arabistan yarımadasını fethettikten sonra bile hayatının değişmemiş olması onun Resulullah olduğunun delillerindendir. Bunu kimse başaramaz. Sahte bir peygamber olsaydı asla bunu gösteremezdi. Mutlaka görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur nice sahtekarlar, sahtekar hocalar, sahtekar şeyhler, sahtekar siyasetçiler, sahtekar profesörler. Bakıyorsunuz birkaç sene sonra foyası ortaya çıkıveriyor. Ama karısı söylüyor, ama çocukları söylüyor. Bakıyorsunuz birkaç sene sonra neler yapmış, neler ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman yalancının mumu yatsıyı geçmiyor. İlla ki erkenden ortaya çıkıyor. Allah bütün yalancıların yalancılıklarını ortaya çıkartıyor. Hele hele kendi namına birisi yalan söyleyecek de, din adına, Allah adına yalan söyleyecek, insanların imanını götürecek, onların kafir olmasına, ebedi cehenneme gitmelerine sebep olacak yalanlar söyleyecek ve Allah ona müsaade edecek. Bu Allah'ın rahmetine sığar mı? Allah sahte bir peygamberin bu kadar insan tarafından sevilmesine müsaade eder mi? Kalpler Allah'ın elinde değil mi? De ki onlara, eğer in iftaraytuhu, eğer bu Kur'an'ı ben uydurdumsa, ben uyduruyorsam, fela temlikune li min Allahi şey'e, siz beni Allah'tan kurtaramazsınız. Hem zaten fakir bir hayat yaşıyorum. Sürekli zorluklar içinde yaşıyorum. Sürekli uykusuz bir hayat yaşıyorum. Devamlı problemlerle uğraşıyorum. Devamlı insanların kahrını çekiyorum. Neden yapayım bunu? Ve ben size kötü bir yol göstermiyorum. İmtihana geldiniz diyorum, hesap vereceksiniz diyorum. Allah'ın varlığı zaten kendisini kainatta gösteriyor. Ona itaat edin diyorum, başka bir şey demiyorum. Bana da itaat edin demiyorum, ona itaat edin diyorum. Ve hükümdar gibi yaşamıyorum. Neden uydurayım? Huve a'lemu bima tufidun fihi. Allah en iyi bilendir. Sizin uydurmalarınızı da, ben uyduruyorsam benimkini de, sizin yaptıklarınızı da, taşkınlıklarınızı da, azgınlıklarınızı da Allah en iyi bilendir. Kefe bihi şehiden beyni ve beynekum. Benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Kıyamet günü Allah şahit olacak benim doğruluğuma, dürüstlüğüme, Allah'ın beni peygamber olarak gönderdiğine, Allah bizzat şahitlik yapacak. Ve huvel gafurur rahim, ve o gafur ve rahim olan Allah'tır. Bu şekilde tehdit ifadelerinin sonunda gafur ve rahim isimlerinin gelmiş olması ne ifade etmektedir? Yani ey Mekke'nin müşrikleri, siz bu kadar bana laf söylüyorsunuz, sihirbaz diyorsunuz, Kur'an'ı uyduruyor diyorsunuz, beni öldürmeye kalkışıyorsunuz, konuşturtmuyorsunuz,
iftiralar atıyorsunuz. Fakat gene de Allah size bir şans daha veriyor. Ve huvel gafurur rahim. O gafurdur, rahimdir. Günahlar mağfiret eder ve size merhamet eder. Yeter ki tövbe istiğfar edin. Allah Azze ve Celle böylelerine bile tövbe kapısını kapatmıyor. Sonuna Gafur ve Rahim isimlerinin gelmesi bunun için. Ayetlerin sonunda Allah Azze ve Celle kendi isimlerini koyar genellikle. Esma-ül Hüsna'nın çoğunu böyle tespit ediyoruz. Ve o hangi isim oraya konulacak? 99'dan fazla isim var. Hangi ismi Allah seçmektedir? O mevzuya uygun olanı, o orada kullanılan isim hangi isimse ona bakarak bir mana çıkartmanız mümkündür. Şimdi burada onlar tehdit olunuyorlar. Ben eğer sahte peygambersem Allah'a karşı kendimi koruyamam. Siz de beni koruyamazsınız ve sizin bu yaptıklarınızı, taşkınlıklarınızı, sizi de beni de Allah bilmektedir. Siz ne yapıyorsunuz, ben ne yapıyorum? Ve vahuvel gafurur rahim diyerek Allah'ın rahmet sıfatı hatırlatılıyor. Yani bütün yaptıklarınıza rağmen yine de tövbe kapısı açıktır. Allah yine de tövbe ederseniz sizin tövbenizi kabul eder. Allah kulunun tövbe etmesini bekler. Hadiste buyuruyor ki her gece, bazı rivayetlerde gecenin son yarısında ya da gecenin son üçte birinde Allah en yakın semaya iner. Yani rahmeti iner. Kendisi cisim değildir ki en yakın semaya insin. Rahmetiyle iner ya da bilemediğimiz bir şekilde. Ve yok mu dua eden duasını kabul edeyim, yok mu isteyen istediğini vereyim, yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim der. Her gün Allah bu şekilde tövbe etmemizi bekler. Zalimlerden bile bunu bekler, kafirden bunu bekler. Buruç suresinde o Eshab-ı Uhdud'dan bahseder. Kutile Eshab-ül Uhdud. Gebertilsin o Eshab-ül Uhdud. Müslümanlara hendekler açan, hendeklerde ateşler yakan, sonra Müslümanları ateşlere yollayan, onlar ateşte canlı canlı yakan Eshab-ı Uhdud. Lanet olsun onlara. Onlar böyle böyle yaptılar diye anlatır. Sonra buyurur ki summe lem yetubu, sonra da tövbe etmediler. Böyle yaptılar. Müslümanlar ateşe attılar, yaktılar. Summe lem yetubu, sonra da tövbe etmediler. Hasan Basri der ki demek tövbe etseler bunların bile tövbesini kabul edecek. Nasıl bir Rahman, nasıl bir Rahim, nasıl bir Gafur, nasıl bir Tevvab. Demek ki mümin kullarını ateşe atıp yakanlar tövbe etselermiş. Demek ki onların tövbesini kabul edecekmiş. Ölüm döşeğine düşmedikçe tövbe kapısını açık tutuyor. Burada da onu görüyoruz. Bu kafirler, onlara böyle ifadeler kullanıldığı halde yine de diyor ki ve huvel gafurur rahim. Her ne kadar böyleyseniz de yine de Allah gafur rahimdir. Tövbe edin, tövbenizi kabul eder. Günahlarınızı mağfiret eder. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem kendinden evvel olan bir olayı bize anlatır. Bir adam diyor 99 kişiyi öldürmüştü. Oradakilere sordu. Dedi ki soru sorabileceğim birisi var mı buralarda? Dediler ki filan yerde dağda bir adam var. Çok ibadetle meşguldür, bir abid. Çok ibadet eden birisi var. Belki o bilir, git ona sor dediler. Gitti.
Dedi ki ben 99 kişiyi öldürdüm, Allah beni affeder mi affetmez mi? Adam dedi ki hayır, Allah seni affetmez. Sen dedi 99 kişi öldürmüşsün, sen affedilmezsin dedi. Onu da öldürdü. 100'e tamamladı. Sonra yine dedi ki soru sorabileceğim birisi var mı? Dediler filan yerde bir alim var, ona git. Gitti alime. Abid çok ibadet eder ama ilim sahibi olmayabilir. Bazı insanların eli öpülür ama verdikleri cevaplara güvenilmez. Bazı insanların eli öpülür ama onların izinden gidilmez. Kendisi takva sahibi olabilir. Maneviyat sahibi olabilir. Keramet de gösterebilir. Ama izinden gidilecek olanlar onlar değildir. İlim sahiplerinin izinden gidilir. Çünkü onlar Kur'an ve sünnete göre konuşurlar. Ona göre davranırlar, ona göre yol gösterirler. Ama sadece maneviyat sahipleri, onlar bilmeyebilirler. Ve onların gelmiş oldukları derece o kadar yüksek olmayabilir ve yol gösteremeyebilirler. Yanlış yol da gösterebilirler. Gitti alime. Dedi ki hocam ben 100 kişi öldürdüm. Allah beni bağışlar mı bağışlamaz mı? Bağışlar dedi. Allah her günahı bağışlar ama sen dedi bu çevreyi değiştirmelisin. Bu çevre seni böyle katil yapıyor. Belli ki sen sinirli bir adamsın ve buradakiler seni sinirlendiriyor. Ve bu çevre seni bozdukça bozuyor. Filan yere gideceksin dedi. Tamam dedi adam. Çıktı yola. Yolda öldü. Vadesi yetti, öldü. Adamın meğer vadesi gelmiş. Azap melekleri ve rahmet melekleri geldiler. Azap melekleri dedi ki bu adam 100 kişi öldürdü, bunun ruhunu biz alacağız. Bu adam cehennemlik. Rahmet melekleri dedi ki ama tövbe etti. Biz alacağız. Rabbimize soralım dediler. Dediler ya Rabbi bu adam durumu nedir? Allah Azze ve Celle bildiği halde dedi ki gideceği yere olan mesafeyi ölçün. Eski yerine mi, eski köyüne mi yakındır, yeni gideceği yere mi yakındır? Allah bilmektedir. Ancak bu olayın bize anlatılması için olay bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Ve Allah Azze ve Celle onu biraz da kaydırdı. Yeni yere doğru, gideceği yere doğru kaydırdı. Ölçtüler, o tarafa yakın buldular. Rahmet melekleri alsın dedi o halde. Eğer o adam bulunduğu yerde ölseydi, yarın giderim hocam deseydi, hele şu işlerimi bir halledeyim, hele 3-5 gün burada bir işim var sonra giderim deseydi, bulunduğu yerde ölecekti. Bugün işini yarına bırakma demiş atalar. Bugün işini yarına bırakmayanlar, bugünün ibadetini, bugünün davasını, bugünün hizmetini, bugünün imanını nasıl yarına bırakabilirler? Yarına çıkacaklarından emin midirler? Yarına bırakanlar, güzel şeyler hep yarınlara bırakanlar, o günleri bulamazlar. Bugün zorsa değişmek yarın da zor. Bugün karar vermek zorsa yarın da zor. Bugün başlamak zorsa yarın da zor. Vallahi de zor, billahi de zor. Zor her zaman zordur. Hiçbir günün 25. saati olmadı. Olmayacak. Hiçbir haftanın 8. günü olmadı. Olmayacak. Hiçbir yılın 13. ayı olmadı. Olmayacak. Bugün neyse yarın da o. Gün bugündür. Dün geçti. Yarın da senin değil. Gün bugündür. Adam hemen çıktı yola neyse ki. Ve kurtuldu. Efendimiz bu olayı bize anlatıyor ki 100 kişi öldüren bile tövbe etse samimi bir şekilde Allah bağışlayabilmektedir. İnallah yağfiru zunube cemi'a. Bütün günahları bağışlar. İnallah la yağfiru en nüşreke bihi şey'e. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. O şekilde öldüyse
Allah kendisine şirk koşanları bağışlamayacaktır. Ama ölmeden evvel şirkten tövbe ettiyse, günahlardan tövbe ettiyse, o gafur ve rahimdir. Allah Azze ve Celle günahlarından tövbe edenlerden olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.